Ayrım 10. 21. Bölüm. Ertesi sabah 3'te kalktık. Çayımızı hiç konuşmadan içtik. Dışarıdan kibbutz çalışanlarının güçlü ayak sesleri duyuluyordu. Sara balık havuzlarına kadar eşlik etmemi istemiyordu. Genç bir Yahudi kadını kendini bir goyla böylesine gösteremezdi. Onu öptüm. Sonra karşı yöne Ben Gurion havaalanı yoluna saptım. Yaklaşık 300 kilometrelik bir yolum vardı. Güneş yükseldikçe hızımı daha da arttırdım. Nablus yakınlarında öteki İsrail gerçeğiyle karşılaştım. Askerler yolu kesmişti. Pasaport, sorgu. Bir hücum tüfeğinin birkaç santim ötesinde bir kez daha geliş nedenimi anlatmam gerekti. Leylekler mi? Ne demek istiyorsunuz? İyi aydınlatılmamış bir kulübecikte başka sorulara da cevap vermem gerekti. Askerler miğferlerinin altında, kurşun geçirmez yeleklerinin içinde uyukluyorlardı. Birbirlerine şaşkınlıkla bakıyorlardı. Sonunda böğümün fotoğraflarını çıkardım. Siyah beyaz kuşu gösterdim. Askerler gülmekten kırıldı, ben de güldüm. Çay ikram ettiler. Çayı içip sırtımda buz gibi bir ter hemen hareket ettim. Saat 8'de Ben Gurion Havaalanı'nda Jos Lenfeld'in bürosunun bulunduğu geniş antrepolara giriyordum. Lenfeld sabırsızlıkla beni bekliyordu. Oluklu saç kapının önünde gidip geliyordu. Doğa Koruma Derneği Başkanı, kuş bilimci, gerçekten tuhaf bir adamdı. Tuhaf biri daha. Jos Lenfeld istediği kadar avaz avaz bağırsın, parantez içinde, herhalde başımızın üzerinden geçen uçakların gürültüsünü bastırmak için bağırıyordu. Baş döndürücü bir hızlılıkla kaba İngilizce kelimeler kullansın, kippasını eğip takıp burnunun üzerine mafya babaları gibi bir rayband oturtsun, beni etkilemiyordu. Artık hiçbir şey beni etkileyemezdi. Benim gözümde, düşüncelerinde bir sirk cambazının lobutlarına yoğunlaştığı gibi yoğunlaşan, saçları ağarmış bu küçük adam, her şeyden önce sorularıma cevap vermeliydi. Kendimi gazeteci olarak tanıtmıştım. Nokta, satır başı. Jos bana önce İsrail'in kuş bilimle ilgili sorunlarını anlattı. Her yıl 280 cinsten 15 milyona yakın kuş ülkenin üzerinden geçiyor, İsrail'in hava trafiğini altüst ediyordu. Son yıllarda kuşlar ile askeri ya da sivil uçaklar arasında sayısız kaza olmuştu. Birçok pilot ölmüş, sayısız uçak onarılmayacak kadar hasar görmüştü. Her kazanın maliyeti 500 bin dolar olarak hesaplanıyordu. 1986 yılında İsrail Hava Kuvvetleri duruma el koymaya karar vermişti. Bunun için de onu görevlendirmişti. Bugün kuş karşıtı bir karargah kurmak ve hava trafiğine eski güvenini yeniden kazandırmak için Jos'un elinde sınırsız imkan vardı. Ziyaret, sivil havaalanının kontrol kulesindeki denetim hücresinin gezilmesiyle başladı. Diğer radarların yanında iki kadın asker, göçmen kuşlara göre ayarlanmış özel bir radarın başında çalışıyordu. Bu radarın ekranında uzun kuş dalgaları görülüyordu. "İşte en kötüsünü önlediğimiz yer burası," diye açıkladı Jos. "Beklenmedik bir uçuş olursa felaketi önleme şansımız var. Kuş göçleri bazen inanılmaz boyutlara ulaşıyor." Lenfeld bir bilgisayarın üzerine eğildi. Birkaç tuşa basıp ekrana bir İsrail haritası çıkardı. Ülkenin neredeyse tümü kalabalık kuş sürüleriyle kaplıydı. "Ne tür kuşlar?" diye sordum. "Leylekler," diye cevap verdi. "Beyt Şam'dan Necef'e İsrail'i 6 saatte geçiyorlar. Havaalanının pistleri leyleklerin alana fazla yaklaşmasını önlemek için yırtıcı kuşların sesini taklit eden cihazlarla dolduruldu. Hiçbir şey yapmazsak son anda uçurulmak üzere eğitilmiş yırtıcılarımız, şok birliklerimiz var." Lenfeld hem anlatıyor hem de yürümeye devam ediyordu. Reaktör sesleri arasında dev kanatların altında eğilerek iniş pistlerinden geçtik. Jos beni açıklamalara boğuyor, felaket tellallığı ile "Panama'dan sonra dünyada kuşların en çok geçtiği ikinci ülke" olmanın gururu arasında gidip geliyordu. Laboratuvara geri dönmüştük. Manyetik bir kart kullanarak madeni bir kapı açtı. Dev gibi bir uçak hangarına hakim, içinde bir bilgisayar konsolu bulunan bir çeşit cam kafese girdik. "Burada gerçek kaza koşullarını canlandırıyoruz," diye açıkladı Lenfeld. "Uçak prototiplerine saatte 1000 kilometreyi geçen bir hızla kuş gövdeleri atıyoruz. Ondan sonra çarpma noktalarını, dirençleri, yırtıkları inceliyoruz." "Kuşlar mı?" Lenfeld pürüzlü sesiyle bir kahkaha attı. "Tavuk Monsieur Antoch, marketten aldığımız tavuklar." Bir sonraki oda, ekranlarında sütun sütun sayılar, dikdörtgenlere bölünmüş haritalar, eğriler ve grafiklerle dolu bilgisayarlarla kaplıydı. "Burası da araştırma bölümümüz," diye açıkladı kuş bilimci. "Burada bütün kuş türlerinin güzergahını belirliyoruz. Bunun için binlerce gözlemden, kuş meraklılarının notlarından yararlanıyoruz. Verdikleri bilgiler karşısında onlara burada kaldıkları sürece bir yatak, bir de bazı stratejik bölgelerdeki kuşları izleme izni gibi bazı ayrıcalıklar tanıyoruz." Söyledikleri ilgimi çekmişti. "Demek leyleklerin İsrail üzerindeyken nerelerden geçtiklerini kesin olarak biliyorsunuz." Jos sırıttı ve boş bir bilgisayarın başına geçti. Yeni bir İsrail haritasının üzerinde, bu kez nokta nokta işaretlenmiş kuş güzergahları vardı. Birbirine oldukça yakın bu güzergahlar Beit Şan yakınlarında buluşuyordu. "Her kuş türü için güzergah ve yıllık geçiş tarihleri var. Böylece uçaklarımız bu koridorlardan olabildiğince kaçınmaya çalışıyorlar. Burada kırmızıyla leyleklerin başlıca göç yollarını görüyorsunuz. İstisnasız hepsinin Beit Şan'dan geçtiği anlaşılıyor. Orası." "Beit Şan'ı biliyorum. Bu güzergahların hiç değişmediğinden emin misiniz?" "Kesinlikle," dedi Lenfeld yine haykırarak. "Burada gördükleriniz 5 yıldan beri gerçekleştirilen yüzlerce gözlemin sonucu." "Kuşların sayısı hakkında istatistikleriniz, sayısal verileriniz var mı?" "Tabii. Her yıl ilkbahardan sonbahara İsrail üzerinden 400 bin leylek geçer. Nasıl bir yoğunlukta geçtiklerini biliyoruz. Alışkanlıklarını ayrıntılarıyla biliyoruz. Elimizde kesin tarihler, yoğunluk dönemleri, ortalamalar var. Her şey var. Leylekler saat gibi ayarlıdır." "Avrupa'dan gelme halkalı leyleklerle de ilgileniyor musunuz?" "Özel bir ilgimiz yok. Neden sordunuz?" "Anlatılanlara bakılırsa halkalı leylekler geçen yıl dönmemiş." Jos Lenfeld, Rayban'ın arkasından bana bakıyordu. Koyu camlarına rağmen gözlerindeki şaşkınlığı görebiliyordum. "Sadece bunu bilmiyordum," dedi. "Oysa sayıları..." "Keyifsiz görünüyorsunuz dostum. Gelin, soğuk bir şeyler içelim." Bir koridor labirentinde peşine takıldım. Havalandırma buz gibi esiyordu. Alkolsüz içecek makinesinin başında durduk. Maden suyu aldım. Kabarcıkların serinliği içime keyifli bir duygu yaydı. Gezimizi bıraktığımız yerden sürdürdük. Masalarla, deney tüpleriyle ve mikroskoplarla dolu bir biyoloji laboratuvarına girdik. Buradaki beyaz önlük giymiş araştırmacılar bir çeşit kimyasal savaşa hazırlanıyorlar gibiydi. Jos olanları açıkladı. "Burası programın beyni. Burada uçak kazaları en ince detayına kadar inceleniyor. Bu kazaların askeri malzeme üzerinde etkileri saplanıyor. Enkaz parçaları buraya getiriliyor. Mikroskopta numaralandırılıyor. En küçük bir tüy, en ufak bir kan izi bile inceleniyor. Çarpma gücü, darbenin şiddeti hesaplanıyor. Tehlikelerin gerçekten ölçüldüğü ve güvenlik önlemlerinin tasarlandığı yer burası. Belki inanmayacaksınız ama bu laboratuvar tümüyle orduya ait. Bir açıdan baktığımızda göçmen kuşlar İsrail davasının düşmanları gibi görülüyor. Taş savaşından sonra şimdi de kuş savaşı mı?" Jos Lenfeld bir kahkaha attı. "Tamamen. Size araştırmalarımızın sadece bir bölümünü gösterebiliyorum. Gerisi savunma sırrı. Yine de sizi ilgilendireceğine inandığım bir şey var." Yüksek tanımlı monitörlerle, manyetoskoplarla oldukça küçük bir video odasına girdik. Lenfeld aygıta bir kaset yerleştirdi. Ekranda başı miğferli, siperli, inik bir İsrail havacısı göründü. Aslında ağzından başka yeri görünmüyordu. Bu ağızdan da İngilizce "bir patlama duydum" sözleri çıkıyordu. Sonra da omzuma çok güçlü bir şey çarptı. Birkaç saniyelik bir boşluktan sonra bilincim açıldı. Ama hiçbir şey göremiyordum. Miğferim kan ve et parçaları içindeydi. Lenfeld sahneyi yorumladı. Pilotlarımızdan biri uçuş sırasında bir leylekle çarpıştı. Mart ayıydı. Leylekler Avrupa'ya dönüyordu. İnanılmaz derecede şanslıymış. Leylekler bütün hızıyla çarpmış. Pilot mahalli parçalanıp dağılmış. Buna rağmen yere inmeyi başardı. Yüzünden can kırıklarını ve kuş tüylerini temizlemek saatler sürdü. Neden yüzünü saklıyor? Çünkü İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarının kimliği gizli kalmalıdır da ondan. Yani bu adamla konuşmam imkansız mı? İmkansız, dedi Jos. Ama size daha iyi bir önerim olacak. Odadan çıktığımızda Lenfeld duvardaki ahizeyi aldı. Bir numara tuşlayıp İbranice konuştu. Hemen arkasından kurbağa yüzlü, kısa boylu bir adam belirdi. Ağır göz kapakları patlak gözlerinin üzerinde sanki bir tıkırtıyla kapanıyordu. "Shalom Wilm," dedi Jos bana bakarak. "Bu laboratuvardaki analiz çalışmalarının sorumlusu. Biraz önce gördüğümüz kazanın bütün ayrıntılarını o inceledi." Lenfeld, Wilm'e ziyaret nedenimi İngilizce anlattı. Adam gülümsedi. Bürosuna davet etti. Tuhaf bir ayrıntı, Jos'a bizi yalnız bırakmasını söyledi. Wilm'in peşine takıldım. Yine koridorlar, yine kapılar. Sonunda kapısı şifreyle açılan, gerçek bir kasaya benzeyen bir girintiye girdik. "Büronuz bu mu?" dedim şaşkınlıkla. Jos'a yalan söyledim. "Size göstermek istediğim bir şey var." Wilm kapıyı kapatıp ışığı yaktı. Bir dakika boyunca ciddiyetle beni süzdü. "Sizi böyle tahmin etmemiştim." "Ne demek istiyorsunuz?" "1989'daki kazadan beri sizi bekliyordum."
"Beni mi bekliyordunuz?"
"Sizi ya da bir başkasını. Özellikle Avrupa'ya dönen leyleklerle ilgili bir ziyaretçiyi bekliyordum."
Sessizlik. Şakaklarım zonkluyordu. Boğuk bir sesle "Ne demek istediğinizi açıklayın," dedim.
Wilm girintide, daha doğrusu metalden, sentetik elyaftan ve değişik malzemelerden oluşan o korkunç karışıklığı araştırdı. İnsan yüksekliğinde ikinci bir kapının önünü temizleyip yeni bir şifre çevirdi. "Kazaya uğramış uçağın parçalarını incelerken tuhaf bir şey buldum. Bulduğumun bir rastlantı değil, muhtemelen sizin de bir halkasını oluşturduğunuz çok daha geniş bir öykünün parçası olduğunu düşündüm."
Shalom kapıyı açtı. Duvar kasasına kafasını sokup sözlerini sürdürdü. Sesi bir mağaranın içinden geliyor gibiydi.
"İçimden bir ses size güvenebileceğimi söylüyor."
Wilm kasadan çıktı. Elinde iki küçük ve şeffaf kese vardı.
"Üstelik bu yükten kurtulmaya da can atıyorum," dedi.
Soğukkanlılığımı yitirdim. "Hiçbir şey anlamıyorum. Bütün bunları bir anlatsanız." Wilm sakince cevap verdi.
"Kaza geçiren uçağın kokpitini, özellikle de pilotun miğferini incelediğimizde çeşitli parçacıklara rastladık. Bu parçacıkların arasında kokpit camlarının tozları da vardı."
Shalom üstünde İbranice yazılı bir etiket bulunan keselerden birini masanın üzerine bıraktı. Kesenin içinde duman rengi minicik cam parçaları vardı.
"Aynı zamanda miğfer parçalarından arta kalanları da birleştirdik."
Parantez içinde bu kez masanın üzerine daha açık renk parçacıklar dolu keseyi bıraktı.
"Pilotun yaşaması gerçekten bir mucize."
Wilm'in avucu kapalıydı.
"Oysa bu son parçaları mikroskopta incelediğimizde başka bir şey buldum."
Parantez içinde Wilm'in parmakları hala kapalıydı.
"Orada bulunması gerçekten şaşırtıcı bir şey."
Yükselen adrenalinin de etkisiyle birden Wilm'in bana ne söyleyeceğini anladım. Yine de haykırışımı engelleyemedim. "Tanrı aşkına ne?" Şalom avucunu usulca açıp mırıldandı. "Bir elmas." 22. Bölüm. Lenfeld'in laboratuvarından çıktığımda bitkinlikten ölecek gibiydim. Demek Shalom Wilm'in açıklamaları beni hayal gücümün şimdiye kadar reddettiği bir yere götürecekti. Max Böhm, elmas kaçakçısı, leyleklerde kuryeleriydi. Böhm'ün stratejisi olağanüstü şaşırtıcı, kusursuzdu. Tüm ayrıntıları anlayacak kadar çok şey biliyordum şimdi. Dumas'ın verdiği bilgilere göre ihtiyar Max iki kez elmas bölgesinde çalışmıştı. 1969'dan 1972'ye kadar Güney Afrika'da, 1972'den 1977'ye kadar da Orta Afrika'da. Mühendis aynı zamanda da Avrupa'yla bir hava bağı oluşturan leyleklerin göçlerini de incelemişti. Acaba kuşları taşıyıcı olarak kullanmayı ne zaman akıl etmişti? Bilinmez. Ne var ki Böhm 1977 yılında Orta Afrika Cumhuriyeti'nden ayrıldığında şebekesini, en azından batı tarafını oluşturmuştu. Bunun için Orta Afrika'da maden yöneticilerinden habersiz en güzel elmasları bir kenara ayırması, sonra da kış sonunda halkalı leyleklerin ayaklarına bağlayacak birkaç suç ortağı bulması yeterliydi. Taşlar uçuyor ve sınırları aşıyordu. Böhm için elmasları toplamak çok kolaydı. Elinde halka numaraları, İsviçre'deki, Belçika'daki, Hollanda'daki, Polonya'daki ya da Almanya'daki her yuvayı, o yuvada yaşayan her çifti biliyordu. İşte o zaman yavrulara halka takmak bahanesiyle ava çıkıyor, yetişkinleri uyuşturup değerli taşları topluyordu. Bu düzenin bazı sakat noktaları vardı. Leylekler kazaları, kayıplara mal oluyor ama leylek sayısına yılda birkaç yüz bakıldığında elde edilen korkunç kar yakalanma ihtimali de neredeyse sıfırdı. Kuş bilim kusursuz bir paravandı. Üstelik onca yılın sonunda Böhm'ün kendi sürülerini oluşturduğu en güçlü, en deneyimli leylekleri seçtiği de düşünülmeliydi. Ek bir önlem daha almıştı. Yol boyunca göçün sorunsuz geçtiğini denetleyecek gözcüler tutmuştu. Kısacası doğuda olsun, batıda olsun, kaçakçılık 10 yıl boyunca hiçbir engelle karşılaşmadan yürümüştü. Aklımda başka gerçekler de biçimleniyordu. Olağanüstü yükleri, her göçte yüz binlerce İsviçre frangı. Düşünüldüğünde Böhm'ün doğu leyleklerinin dönmemeleri karşısında soğukkanlılığını yitirmesi doğaldı. Önce kuşların güzergahı üzerine iki Bulgar göndermiş, Bulgarlar önce Joro Graibinski'yi sorguya çekip masum olduğuna karar vermişler, sonra da İdo ile karşılaşıp çok daha tehlikeli olduğunu düşünerek öldürüp bataklığın kenarına bırakmışlardı. Sara'nın anlattıklarına bakılırsa genç kuş bilimcinin kaçakçılığın farkına vardığı açıktı. Bir akşam Böhm'ün leyleklerinden birini tedavi ederken halkaların içinde bir elmas bulmuş olmalıydı. İşte o zaman planın farkına varmış, servetin hayalini kurmuştu. Hücum tüfekleri edinmiş, her akşam bataklıklara giderek halkalı leylekleri aramış, elmaslarını almıştı. Kısacası İdo 1991 baharında leyleklerin yüküne el koymuştu. O andan sonra iki varsayım vardı. Ya İdo işkence altında konuşmuş, Bulgarlar da elmasları almışlardı, ya da İdo susmuş, hazinesi bir yerde gizli kalmıştı. Bu varsayım aklıma daha yatkın görünüyordu. Yoksa Max Böhm beni neden leyleklerin peşine göndersin? Oysa kuşların yükü her şeyi açıklamıyordu. Kaçakçılık ne zamandır yapılıyordu? Max Böhm'ün Afrika'daki suç ortakları kimlerdi? Tek dünya bütün bu işlerde nasıl bir rol oynuyordu? En önemlisi, elmaslar ile Raiko'nun yüreğinin çıkarılması arasında nasıl bir ilgi vardı? Yoksa o iki Bulgar Raiko'yu da mı öldürmüştü? Milan Kuriç'in sözünü ettiği virtüöz cerrahlar onlar mıydı? Bütün bu sorunların ötesinde beni daha yakından ilgilendiren başka sorular vardı. Bu araştırmayı yürütmek için Max Böhm neden beni seçmişti? Neden leylekler konusunda en ufak bir fikri bulunmayan, şebekeyle hiçbir ilgisi olmayan, daha da fenası gerçeği öğrenebilecek olan beni? Tüm hızımla Beytşan'a doğru yol alıyordum. Saat 7'ye doğru işgal edilen topraklardaki çölleri geçtim. Uzakta ışıkları tepelerde göz kırpan askeri kampları gördüm. Nablus yakınlarında askerlerin oluşturduğu yeni bir barikatta durmak zorunda kaldım. Wilm'in verdiği elmas cebimde dörde katlanmış bir kağıdın içindeydi. Glock 21'de paspasın altında güvende. Bir kez daha kuşlar hakkındaki konferansımı yineledim. Sonunda geçmeme izin verdiler. Saat 10'a doğru Beytşan göründü. Akşamın kokuları uyanmış, gün kavuştuğunda gün batımına hakim o ilginç tutkuyu besliyordu. Arabayı park edip Sara'nın evine doğru yürüdüm. Işıklar sönüktü. Vurduğumda kapı kendiliğinden açıldı. Glock'umu çıkardım, namluya bir mermi sürdüm. İnsan silah kullanma reflekslerine hemen alışıyor. Oturma odasında kimse yoktu. Bahçeye koştum, branda bezini çekip kapağı açtım. Galilelerden biri ve Glock 17 kaybolmuştu. Sara gitmişti. Kendi usulünce bir asker gibi silahlı, bir gece kuşu kadar hafif. 23. Bölüm. Bir gün önceki gibi saat 3'te uyandım. 6 Eylül. Sara'nın yatağı üzerine yığılmış, elbiselerimle uyuyakalmıştım. Kibbutz canlanıyordu. Kızıl gecenin içinde balık havuzlarına doğru yürüyen kadın ve erkeklerin arasına karıştım. Onlara Sara konusunda sorular sormaya çalıştım. Sorularım sadece düşmanca bakışlarla, anlamsız cevaplarla karşılandı. Kuş meraklılarına yöneldim. Kuşları daha uyanırlarken yakalayabilmek için erkenden kalkıyorlardı. Saat 4'te malzemeleri gözden geçirip gün boyu kullanacakları filmlerini, erzak ve nevalelerini hazırlıyorlardı bile. Açık taraçlarda İngilizce sorular sordum. Birkaç denemeden sonra genç bir Hollandalı Sara'yı tarifimden çıkardı. Genç kadını bir gün önce sabah saat 8 sıralarında Neve Eytan sokaklarında gördüğünü söyledi. Netanya'ya gidecek otobüse 133 numaraya biniyormuş. Gördüğü bir şeye çok şaşırmıştı. Genç kadın yanında bir golf çantası taşıyordu. Birkaç saniye sonra gazı köklemiş, batıya doğru ilerliyordum. Sabah 5'te Celile Ovaları aydınlanmaya başlamıştı bile. Kasserya yakınlarında bir benzin istasyonunda durup benzin aldım. Koyu çayı yudumlarken rehberimi karıştırdım. Sara'nın gittiği Netanya hakkında bilgi edinmeye çalıştım. Okuduklarım karşısında sıcak çay dolu fincanı elimden bırakacaktım neredeyse. Netanya, nüfusu 107.200, ince kumlu plajları ve sükunetiyle ünlü bir tatil merkezi. Bir de elmas tıraşında uzmanlaşmış bir sanayi kenti. Herzi sokağında tıraşlama ve perdahlama çalışmalarına tanık olabilirsiniz. Lastiklerimden sesler çıkararak hareket ettim. Sara olan bitenleri anlamıştı. Muhtemelen elmaslar da yanındaydı. Saat 9'da deniz kenarına sığınmış, aydınlık ve büyük Netanya ufukta görünüyordu. Peş peşe dizilmiş otel ve kliniklerden oluşan sahil yolunu izledim. Netanya'nın gerçek özelliğini anladım. Sayfi görünüşü ardında bu kent, güneşlenerek dinlenen zengin ihtiyarların yuvasıydı. Kararsız silüetler, kurumuş yüzler, titrek eller. Bütün bu yaşlılar ne düşünüyor ki? Gençliklerini, yıldan yıla sığınmacı kaderlerini yıpratan sayısız Yom Kippur'u mu? Tekrarlanan savaşları, çalışma kamplarının korkunçluğunu, kendi topladıklarını kazanmak için verdikleri amansız kavgayı mı? Netanya, İsrail'de yaşayanların son kalesi, anıların mezarlığıydı. Biraz sonra yol sağda, elmasçıların mahallesi, Herzl sokağının başladığı Atzmut meydanına açıldı. Otomobili park edip yaya devam ettim. 100 metre kadar sonra işlek, gürültülü ve kokulu bir pazar atmosferinin hakim olduğu çok daha kalabalık bir mahalleye girdim. Pazarcıların tezgahlarının altına, kapalı panjurların ardına sızmaya çalışan gün ışığı dar sokakların gölgesini deliyordu. Meyve kokuları, ter ve baharat kokularına karışıyor, insanların omuzları bitmek tükenmek bilmeyen aceleci hareketlilikle birlikte çarpıyordu. Kippalar, siyah güneşler gibi kalabalığın içinde görünüp kayboluyordu. Ter içinde kalmama rağmen Sara'nın verdiği cırt cırtlı bir kılıfla kemerime taktığım Glock 21 yüzünden ceketimi çıkaramıyordum. Birkaç saat önce elinde elmaslarla, çantasında en gelişmiş silahlarla buradan geçen genç Yahudi kadını düşünüyordum. Similaski sokağının köşesinde aradığımı elmas işleyicilerini gördüm. Küçücük dükkanlar toz kokusu içinde birbirinin üzerine abanmışlardı. Küçük tornaların gürültüsü insanın beyninde yankılanıyordu. Burada zanaatkarlık tüm haklarını korur gibiydi. Her kapının önünde sabırlı, belli bir noktaya yoğunlaşmış biri oturuyordu. Daha ilk dükkan kapısından başlayarak uzun boylu, sarışın bir kadın gördünüz mü diye sormaya başladım. Size değerleri yüksek, tıraşlanmamış elmas gösterdi mi? O elmasların değerlerini öğrenmeye ya da satmaya mı çalışıyordu? Her seferinde çift odaklı gözlüklerin ya da tek gözü takılmış, pertavsızın ardından aynı inanmaz bakış, aynı hayır cevabı. Mahallenin düşmanlığı elle tutulur, gözle görülür gibiydi. Elmasçılar soru sorulmasından hoşlanmazlar, dertten de. Onların görevi taşların parlamasıyla başlar. Daha önce ya da elmasın çevresinde olanların bir önemi yoktur. Saat yarım olduğunda tüm mahalleyi dolaşmış, buna karşılık en ufak bir şey öğrenememiştim. Birkaç dakikadan sonra ziyaretim sona erecekti. Saat bire çeyrek kala aynı soruları son kez, bu sefer kusursuz bir Fransızca konuşan yaşlı bir adama soruyordum. Tornasını durdurup sordu. Elinde golf çantası mı dediniz? Genç bir kadın. Sara buraya bir gün önce akşam gelmişti. Tezgahın üzerine bir elmas bırakmış ve ne kadar diye sormuştu. Isaac Niklevitz önce taşı ışığa tutarak kağıt üzerindeki yansımasına bakmış, sonra da pertavsızla incelemişti. Elindeki taşı başka elmaslarla karşılaştırdıktan sonra Sara'nın getirdiğinin temiz ve saflık bakımından kusursuz olduğu kanısına varmıştı. Yaşlı adam bir fiyat önermişti. Sara hiç pazarlıksız kabul etmişti önerilen fiyatı. Isaac kasasını boşaltmıştı ama mükemmel bir iş yaptığından emindi. Yine de enayi değildi Isaac. Bu görüşmenin uzun sürecek bir maceranın ilk adımı olduğunu biliyordu. Onun gözünde belgesiz satılan böylesi bir elmas dertten başka bir şey getirmezdi. Benim gibi birinin ya da daha resmi bir görevlinin er ya da geç kapısına dikilmesini bekliyordu. Eğer tıraşlamaya zaman bulamazsa elması iade etmesinin gerekeceğini farkındaydı. Isaac saçları fırça biçimi kesilmiş, kartal profilli, yaşlı bir adamdı. Dört köşe kellesi ve geniş omuzlarıyla kübit bir tabloyu andırıyordu. Sonunda ayaklandı. Dükkan öylesine alçaktı ki konuşmanın başından beri iki büklüm duruyordum. Birlikte öğle yemeği yememizi önerdi. Anlaşılan Isaac'ın bana anlatacağı daha çok şey vardı. Üstelik Sara da uzaklardaydı. Yüzümdeki teri sildim. Elmas tıraşçısının peşine takılarak karmaşık sokak labirentine daldım. Bir süre sonra bir çardağın gölgelendirdiği küçük bir meydana vardık. Serin çatının altına bir restoranın küçük masaları yerleştirilmişti. Çevrede piyasa olanca hızıyla sürüyordu. Tezgahlarının ardında insanlar haykırıyor, geçenler dirsekleriyle kendilerine yol açmaya çalışıyorlardı. Açık yeşil kerpiç duvarlar boyunca Sanki gölgelere oyulmuşçasına hareketli, öteki dükkanlar bu kalabalık merkezi daha da canlı bir çemberle çeviriyorlardı. Tam sağımızda mide bulandırıcı bir kan kokusu burun deliklerimi doldurdu. Leş kokulu kafeslerin tüy sağanağının arasında bir adam. Düzenli hareketlerle yüzlerce tavuğun boynunu vuruyordu. Kırmızılık nehir gibi akıyordu. Kasabın yanı başında dev bir haham, elde torah, durmadan eğilip kalkarak bir şeyler mırıldanıyordu. Isaac gülümsedi. Yahudi dünyasına pek alışkın değil gibisiniz delikanlı. Kaşar, bu sizin için bir anlam ifade ediyor mu? Yediğimiz her şey bu gördüğünüz gibi kutsanır. Siz isterseniz bana hikayenizi bir anlatın. Isaac, size hiçbir şey anlatamam. Dün gördüğünüz kadının hayatı tehlikede, ben de tehlikedeyim. Bütün bu öykü yaklaşan herkes için uzun bir tehditten başka bir şey değil. Bana güvenin, sorularımı cevaplandırın ve bu işten olabildiğince uzak durun. O genç kadını seviyor musunuz? Ben olsam buradan başlamazdım Isaac. Ama diyelim ki evet, o kızı seviyorum, çılgınca. Bütün bu macera, kargaşa, duygu ve şiddet dolu bir aşk hikayesi. Şimdi hoşunuza gitti mi? Isaac yine gülümsedi. İbranice konuşarak günün yemeğini ısmarladı. Bana gelince tavuk kokusu iştahımı tamamen kesmişti. Bir çay ısmarladım. Elmas tıraşçısı devam etti. Benden ne gibi bir yardım bekliyorsunuz? Bana genç kadının getirdiği elmastan söz edin. Nefis bir taş. Çok büyük değil. Olsa olsa birkaç krat. Ama olağanüstü bir saflık ve beyazlıkta. Bir elmasın değeri değişmeyen 4 kıstasa göre belirlenir. Ağırlığı, saflığı, rengi ve biçimi. Arkadaşınızın elması kesinlikle renksiz ve kusursuz denecek kadar temizdi. İçinde en ufak bir parçacık yoktu. Bir mucize. Kaynağının kuşkulu olduğunu düşündüğünüze göre neden satın aldınız? Isaac'ın yüzü aydınlandı. Çünkü benim mesleğim bu. Elmas tıraşlarım ben. 40 yılı aşkın bir süredir taşları keser, façetalar parlatırım. Bizim bahsettiğimiz elmas benim gibi biri için gerçek bir sınavdır. Bir elmasın güzelliğinde başrolü tıraşçı oynar. Yanlış bir kesim her şeyin sonu olur. Taşın değeri sıfıra iner. Tam tersine başarılı bir kesim taşı olduğundan büyük gösterebilir. Değer kazandırır, yüceleştirir. O elması gördüğümde kaderim bana bir şaheser yaratmam için bir fırsat verdiğini düşündüm. Tıraşlamadan önce bu kalitede bir taş kaç para eder? Isaac'ın yüzü asıldı. Bu bir para konusu değil. Bana cevap verin. O elmasın değerini bilmek zorundayım. Söylemesi güç. 5 ile 10 bin Amerikan doları arasında. Böhm'ün leyleklerini değerli yükleriyle gökleri yararken düşündüm. Her yıl Avrupa'ya dönmüşler. Almanya, Belçika, İsviçre damlarının tepesinde aynı yuvalara konmuşlardı. Her baharda milyonlarca dolar. Böyle bir elmasın nereden gelebileceği konusunda bir fikriniz var mı? Elmas borsalarında yıl boyunca katlanmış kağıtlar içinde dünyanın en güzel ham elmasları resmi geçit yapar. Nereden geldiklerini kimse bilmez. Hatta topraktan mı yoksa sudan mı çıkarıldıklarını bile. Bir elmas gerçekten isimsizdir. Böylesi kalitede bir taş ender olmalı. Bu özellikte elmas üreten madenler bilinir mi? Tabii bilinir ama günümüzde damar sayısı çok arttı. Tabii hala Güney Afrika ile Orta Afrika var. Ama Angola ile Rusya da son derece verimli. Çıkarıldıktan sonra bunun gibi ham taşlar nerede satılır? Dünyada tek bir yer var. Anvers. De Beers'ten geçmeyen ne varsa, yani dünya pazarının %20'si ya da %30'u Anvers elmas borsasında satılır. Bunları genç kıza da söylediniz mi? Kesinlikle. Demek benim Alice Anvers yollarına düşmüştü. Günün yemeği geldi. Kızarmış fava köftesiyle zeytinyağlı nohut ezmesi. Isaac büyük bir huzurla pidelere sarıldı. Onu bir süre izledim. Karşılığında hiçbir koşul öne sürmeksizin bütün sorularıma cevabı hazır görünüyordu. Gözlerinde sabır ve dikkat dışında bir şey göremiyordum. Ama artık hiçbir şeyin onu şaşırtmayacağını anladım. Tıraşçı olarak kazandığı tecrübe gerçek bir dipsiz fıçı gibiydi. Benim gibi nice kaçıklar, nice ruhunu satmışlar, nice hayalperestler görmüştü kim bilir. Bu işler Anvers'te nasıl olur? Oldukça etkileyicidir. Bütün bu borsalar en az Pentagon kadar iyi korunur. Gizli kameralar her açıdan sizi izler. Orada siyasal renkler ya da rekabet yoktur. Önemli olan sadece taşların değeridir. Böylesi elmasların satışında en önemli engeller nelerdir? Yasa dışı bir ticaret, bir şebeke olabilir mi? Isaac alaylı bir ifadeyle gülümsedi.
Şebeke mi? Evet, kuşkusuz. Ama ham elmas dünyası bambaşkadır Monsieur Antoch. Herhalde dünyanın en iyi korunan kalesidir. Arz ve talep De Beers tarafından mutlak surette ayarlanır. Dünyanın neredeyse tüm elmasları için alım, eleme ve stoklama yöntemleri bellidir. Kendine özgü bir satış sistemi vardır. Bu sistemin görevi düzenli aralıklarla belirli miktarda elmas dağıtmaktır. Denetim dışı dalgalanmaları önlemek için dünya çapında elmas musluğunu açmak ya da kapamak da diyebiliriz buna. Yani ham elmas kaçakçılığının imkansız olduğunu, De Beers'in tüm elmas dağıtımına hakim olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Anvers'te satılan taşlar olmuştur hep. Ama beni güldüren şebeke demeniz. Düzenli olarak çok güzel taşların gelmesi piyasanın dengesini bozar. Bu yüzden gözden kaçması imkansızdır. Cebimdeki katlanmış kağıdı çıkardım ve William'ın verdiği elması avucuma aldım. Bunun gibileri mi? Isaac ağzını sildi, gözlüklerini indirdi ve uzman gözünü yaklaştırdı. Çevremizde piyasa tüm hızıyla sürüyordu.
Evet, bunun gibileri, dedi şaşkın gözlerle bana bakıp elması iade ederken.
Bunlar belirli bir miktar, bir ürperti, bir fiyat dalgalanması yaratabilir.
Parantez içinde yeniden elmasa kuşkuyla baktı.
İnanılmaz bir şey. Bütün hayatım boyunca bu kalitede 5 taş görmedim. Oysa 2 gün zarfında hayatımın en güzel 2 elmasıyla karşılaştım. Sanki çocuk oyunuymuş gibi. Bu taş satılık mı?
Değil. Bir soru daha. Eğer yanlış anlamadıysam, bir kaçakçının her şeyden önce De Beers'ten çekinmesi gerek, öyle değil mi?
Tamamen. Yine de gümrüklerdeki mükemmel uzmanları hafife almamak gerek. Dünyanın tüm polisleri saklaması kolay küçük taşların peşinde.
Elmas kaçakçılığının amacı ne?
Herhangi bir kaçakçılıkla aynı. Üretici ve dağıtıcı ülkelerin vergilerinden, yasalarından kaçmak.
Max Böhm, kimsenin hayal edemeyeceği bir yöntem sayesinde tüm önlemleri aşmayı başarmıştı. İki bilgiye daha ihtiyacım vardı. Değerli taşımı cebime yerleştirdim. Çantamdan kuş bilimcinin fişlerini, zamanında bana hiçbir şey ifade etmeyen, şimdi ise bazı tahminlerde bulunduğum sayı dolu fişlerini çıkardım. Bu sayılara bir göz atıp size neyi hatırlattıklarını söyleyebilir misiniz?
Isaac yeniden gözlüklerini burnuna düşürüp sessizce okumaya koyuldu. Anlaşılmayacak bir şey yok, dedi. Elmaslarla ilgili özelliklerden söz ediyor. Size 4 özellikten söz etmiştim. Ağırlık, renk, saflık, biçim. Elmas uzmanlarının İngilizce 4C olarak adlandırdıkları özellikler. Karat, color, clarity, cut. Burada her satır bu kıstaslardan birini gösteriyor. Mesela şu paragrafa bakın. 13 Nisan 1987 tarihinin altını okuyoruz. Very, very small inclusions. Olağanüstü saf, içindeki parçacıkların 10 kat büyüten, pervatsızla bile görünmediği bir taş. Sonra 10C. Bu da ağırlık 10 krat. Parantez içinde 1 krat 0.20 gram ediyor. Sonra da D harfi. Yani olağanüstü beyaz. Ya da en üstün renk.
Burada hiç rastlanmayacak bir taşın tarifi var. Öteki satırlara ve öteki tarihlere bakacak olursam, bu hazinenin sahibinin insan aklının alamayacağı bir servete sahip olduğunu söyleyebilirim. Gırtlağım bir çöl kadar kuruydu. Isaac'ın sözünü ettiği servet sadece bir tek leyleğin yıllar süren göçler sonunda karnesiydi. Çantamdaki fişlerin sayısını düşününce başımın döndüğünü hissettim. Böğme gelen sevkiyatların sadece bir bölümü leylek ardına leylek, yıldan yıla. Son bir konuyu doğrulatmak istedim. Ya bu Isaac, bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Noktalı oklarla kaplı bir Avrupa ve Afrika haritası uzattım. Üzerine eğildi, sonra bakışlarını kaldırdı. Bana kalırsa elmasın Afrika'daki çıkarıldığı bölgelerden taşları alıp tıraşlayan başlıca Avrupa ülkelerine sevk yolları. Nedir bu? Diye ekledi alaylı bir tebessümle. Sözünü ettiğimiz şebeke mi? Evet, bir bakıma sözünü ettiğim şebeke. Ona Böhm'ün verdiği bir çocuk kitabından aldığım fotokopiyi, yani leylek güzergahının basit bir haritasını göstermiştim. Ayağa kalktım. Tavuk celladı hala kan içinde yüzüyordu. Isaac da kalktı. Soracağı bir soru vardı. O taşı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Size satamam Isaac. Ona ihtiyacım var. Yazık. Oysa bu taşlar çok tehlikeli. Hesabı ödeyip devam ettim. Isaac, o elmasın sizin elinizde olduğunu bilen iki kişi var. Biri ben, biri de o genç kadın. Kısacası konu kapanmıştır. Göreceğiz Monsieur Antok. Ne olursa olsun, o taşlar bana umulmadık bir gençlik heyecanı. Yaşlılık yıllarımda kısa süreli bir aydınlık verdi. Isaac beni belli belirsiz bir işaretle selamladı. Shalom, Louis. Kalabalığa karıştım. Dar sokaklara daldım. Dükkanların arasından süzüldüm. Nerede olduğumu bulmaya çalıştım. Kafamda düşünceler uçuşuyor, aklımı toparlamamı engelliyordu. Üstelik beni meşgul eden başka bir duygu da vardı. Kalabalığın içinde yürümeye başladığım andan beri beni sıkıştıran bir his, izlenme hissi.